İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Aile Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam, Furkan Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Öncelikli olarak Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum ben. Kur'an'ın 1400 sene önce günümüzdeki gerçekleri bilimsel olarak işte nasıl ispatladığını, bilimin de Kur'an'ı ispatladığını görüyoruz. Ve 1400 sene önce kimsenin bilemeyeceği şeylerin Kur'an'da bildiriliyor olması da bunun Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor Kur'an-ı Kerim'in. Ve hak kitap olduğunu gösteriyor. Çünkü 1400 sene önce hiçbir bilimsel teknolojik gelişme yokken bazı bilimsel olayların Kur'an'da geçiyor. Hatta çoğu bilimsel olayların Kur'an'da geçiyor olması bu Kur'an'ın mucizelerinin olduğunu gösteriyor ve Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor bizlere. Bugün de yerin ve göğün 7 kattan oluşumu vardı Kur'an mucizesi. Bu da son yüzyıllarda bilinen bir şey. Yani göğün 7 kattan oluşması. Bilimsel gelişmeler sonucunda bulundu. Bunları biraz aktaralım isterseniz. Kur'an ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri de gökyüzünün 7 kattan oluştuğudur. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip ve onları 7 gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O her şeyi bilendir. Bakara suresi 29. ayette. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve bir göğe emrini vahyetti. Kur'an'da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi dünya göğünü ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin bu anlamda düşündüğünde dünya göğünün bir başka deyişle atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bugün halen 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullanılan atmosfer modeline göre de atmosfer üst üste dizilmiş 7 katmandır. Modern jeolojik tanımlara göre atmosferin 7 katmanı şu şekilde sıralanmaktadır. 1. Troposfer, 2. Stratosfer, 3. Mezosfer, 4. Termosfer, 5. Egzosfer, 6. İyonosfer, 7. Manyetosfer. Atmosferin 7 katmanın görünümüyle ilgili bilgiler veren ayetler de şu şekildedir şeytandan Allah'a sığınırım. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbiriyle bir uyum içinde yaratmıştır. O biri diğerleriyle tam bir uyum içinde 7 gök yaratmış olandır. Bu ayetlerde Türkçe'ye uyum olarak çevrilen Arapça tibakan kelimesi aynı zamanda tabaka, bir şeyin uygun olan kabı veya örtüsü anlamlarına gelir ki üst katın alt kata uygunluğunu vurgular. Kelimenin çoğul kullanımında ise tabaka tabaka anlamını kazanmaktadır. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök, kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardandır. Bu konuyla ilgili bir mucizevi yön ise Fussilet suresi 12. ayette geçen her bir göğe emrini vahyettiği ifadesinde yer almaktadır. Allah atmosferin her tabakasını insan hayatı için önemli bir görev üstlenecek şekilde yaratmıştır. Yağmurların oluşmasından, zararlı ışınların engellenmesine, radyo dalgalarının yansıtılmasından, göktaşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır. Allah ayette şöyle buyurmuştur şeytandan Allah'a sığınırım. Ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünde kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Burada gerçekten Kur'an'daki mucizeleri görüyoruz. Kur'an'da Allah'ın bütün göklere, bütün katmanlarına görevlerini vahyettiğini görürüz. Çünkü hepsinin birbirinden farklı görevleri var. Ve bunlar o zaman 1400 sene önce bilinmesi mümkün olmayan şeylerdi. Hani şu anki teknolojide, çünkü biz göğe baktığımız zaman 7 katı göremiyoruz. Gözümüzle görebildiğimiz bir şey değil. Ancak bilimsel araştırma sonucunda o aralarındaki farkları bulup söyleyebiliyorlar 7 kattan oluştuğunu. Ama bunun 7 kattan oluştuğunu 1400 sene önce Kur'an'da bize bildiriliyor olması, bu dünyanın da yaratıcısı Allah olduğunu ve gerçekten Kur'an'ın da hiçbir şekilde değişmeden günümüze kadar geldiğinin göstergelerinden bir tanesi. Çünkü birebir örtüştüğünü görüyoruz. Yani bilimin de Kur'an'ı ispatladığını görüyoruz. Bu da bize işte Allah'ın gerçekten hak kitabı olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in olduğunu ve Allah'ın tek ve yaratıcı bütün evrenin, insanların, canlıların yaratıcısı olduğunu gösteriyor şimdi.
İnşallah. Tek yani sadece bunu gören bile insan bile iman eder normalde. Evet. Değil mi? Yani normalde nasıl bilinebilir ki 7 katman olur? Daha yeni şu an çözülebiliyor. Yani daha günümüz bilimiyle evet, çözülebilmiş bu durumda. Bir de Kur'an'da çok kilit bilgileri Allah yer vermiş. Yani evrenin mesela yoktan var olması, sürekli genişlemesi. Mesela Kur'an'da var olan bilimsel bilgilere baktığımız zaman mesela Big Bang'e insanlık tarihi boyunca yapılmış olan en büyük keşif gözüyle bakılıyor. Evet. Yani Big Bang dediğiniz zaman, Big Bang dediğiniz zaman insanlık tarihinin en büyük keşfi diyorlar. Veyahut da başka konulara bakıyoruz mesela işte dağların hareket ediyor olması, kıtaların hareket ediyor olması, işte göğün yedi katman oluyor olması, evrenin genişliği olması. Onun haricindeki yüzlerce konuya baktığımızda bilimsel olarak en kilit konulara Allah'ın dikkat çektiğini ve onlarla ilgili bilgi verdiğini görüyoruz. Bu da çok büyük bir mucize yani. Bilim adamları mesela yüzyıllarca, belki binlerce senedir uğraşıyorlar, ediyorlar. Onun sonucunda çıkardıkları sonuçlar zaten Kur'an'da 1400 sene öncesinden bize verilmiş bir bilgi.
Evet, ve sadece böyle Kur'an'da geçen mesela günler var mesela. 365 kere geçiyor. Ay kelimesi var, 12 kere geçiyor. Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Mesela sadece bu bilimsel, yani coğrafi anlamda bilimsel olarak değil, DNA mesela kelimesinin yan yana geçmesi, RNA kelimesinin aynı şekilde yan yana geçmesi, bu da başka bilimsel özelliği. Yani insanın anatomisiyle alakalı olan bir şey. Ve burada da Kur'an'ın her yerde olduğunu görüyoruz. Yani Kur'an'ın gerçekten Allah'ın her şeyi yarattığına dair kanıtlarını, delillerini görüyoruz. Çünkü DNA kelimesi baktığımız zaman İngilizce kısaltımı olarak yazılan bir kelime, DNA, RNA kelimeleri. Ama Kur'an'da bu kelimelerin yan yana geçiyor olması, bunların isminin de Allah'ın verdiğini ve bunun Kur'an'da bildirildiğini, yani bunu bulan insanların da bu ismi koyacağının bilindiği, yani Allah tarafından onlara ilham edildi. Çünkü 1400 sene önce bu kelimenin geçiyor olması ve bunu bulan insanlar zaten DNA'nın ne demek olduğunu daha yeni çözüyorlar. Kur'an'dan hani bakıp sonuçta o ismi vermiyorlar. Ama tamamen Allah'ın istemesiyle onları koyduklarını ve Allah'ın her konuda insanlara Kur'an'da çok detaylı olarak her şeyden bahsettiğini görüyoruz. Yani Kur'an'ı okuyan bir insan bugün bütün yer gök olaylarını, bütün insanın içinde olan, gelişen bütün olayları çok net bir şekilde gözlemleyebilir.
Zahalle Gülkü Yıldız'ın ismi de geçiyor Kur'an'da.
Evet.
Yani o H, A, L, L, Y harfleri Kuyruklu Yıldız'la ilgili bir ayette, bir yıldızlarla ilgili bir ayette yan yana geçiyor. Onu da gösteririz. Biraz
Kur'an
sonra.
Kur'an mucizesi.
Onu hazırlarız, birazdan gösteririz. O da çok enteresan. Yani yine Ender Hocam'ın dediği gibi belli ki bunların hepsinin ismini Allah koyuyor. Allah çünkü 1400 sene önce zaten Kur'an'da bunu gizli bir şekilde koymuş. Bir bakıyoruz 1400 sene sonra böyle bir olay oluyor ve ismi Kur'an'da zaten geçiyor oldu. Yani dolayısıyla her şeyi yaratanın Allah olduğunu anlıyoruz.
Yani evet. Ender çok gerçekten önemli bir şey söyledi aslında. Dikkat etmek lazım böyle şeylere. Yani tamam, mucizeler var, yaşanmış, yani şu an keşifler var. İşte insanlar bakıyor Kur'an-ı Kerim'de, bunları daha önceden görüyor ama bir de dediği gibi şifreler var. Yani düşündüğün zaman hakikaten çok insanın mucizevi geliyor, hayranlık uyandırıcı. Yine mesela proton var. Proton bulan, protonu bulan bilim adamının ismi. Ve proton Kur'an-ı Kerim'de aynen proton olarak geçiyor yine. Dediği gibi proton isimli şahsın, bilim adamının bulacağı da belli. Onun bulacağı da belli, ismi de belli. Her şey belli yani.
İnşallah. Kur'an'da çok sayıda mucizeler var. Bunlardan biri de Kur'an'da aya çıkış tarihi. Bununla ilgili bilgi aktaralım. Kur'an'da aya çıkış tarihi. Kamer kelimesinin Türkçe'de karşılığı aydır. Bu Kamer suresinde geçiyor bu Kur'an'ın çıkış tarihi. Kamer suresi, Kamer de Türkçe anlamıyla ay anlamına geliyor. Ay isimli bu surede Kur'an'ın sonuna kadar tam 1389 ayet geçer. Hicri takvimde 1389 yılı miladi takvime göre 1969 yılına denk gelmektedir. Hicri 1389, miladi 1969 aya ilk çıkış tarihidir. Ayet okuyorum, şeytandan Allah'a sığınırım inşallah. Ve ay yarıldı. Ay kelimesinin yanında kullanılan şakka, yarıldı kelimesi aynı zamanda toprağın yarılması, kazılması anlamlarında da kullanılmaktadır. Benzer şekilde Ay'a giden Apollo 11 uzay aracı da Ay toprağından birçok parça alarak Dünya'ya dönmüştür. Evet hocam, burada da Allah bize 1400 sene önce Ay'ın olduğunu da bildiriyor. Ve Ay'dan parça geleceğine dair bütün detaylarıyla anlatıyor.
Maşallah. Kur'an'da rakam mucizesi çok fazla ya. Mesela 1845 bu. 1845 tarihi mesela, işte bu ay, gün, yıl takvimleri, bu ayın mesela, hatta geçen gün onu da anlattık, ayın dönüşünün, dünya etrafında dönüşünün 28 gün olduğunu, bir gün geçmiş gecikmeli olarak da 29, bunun da bir ay olduğu mesela.
ta ki günümüzün 20. yüzyıllarda dahi 21. yüzyılda ancak keşfedilen bir şey. Dönüş yani ne kadar döndüğüne dair. Ama Kur'an'da bu bildiriliyor olması, rakamların birebir yani net olarak verilmesi de işte bize Kur'an'ın, daha doğrusu bütün evrenin Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor. Çünkü Allah'ın kontrolü altında olan şeylerden haber alıyoruz biz Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bunu da çok net görüyoruz şu an.
Yine aklıma geldi. Periyodik cetvelde de öyle rakamlar deyince Ender. Elementlerin çoğunun proton sayıları, yani atom numaraları, kütle numaraları Kur'an-ı Kerim'de yine şifre olarak geçiyor. Ki yani atom, bir elementin atom numarasını bulmak, yani o konuyla ilgili çok çok detaylı araştırma, çok çok detaylı laboratuvar çalışmalarından sonra buldukları şey insanların ve çok yakın zamanda bulunan şeyler. Periyodik cetvelin oluşma tarihine baktığınız zaman. Hı. Onlar da detaylı olarak yani orada numaralar gizli ve yani insan baktığı zaman ya nasıl olur diyor ya. Yani bunu şüphesiz yaratan çok üstün akıl sahibi biri var. Yani bunu hani görmek için dediğim gibi biraz işte bize düşen de araştırmak.
Çok ufak Allah
bilimi
zaten.
Evet, Allah bilimi emrediyor. Bizim yapmamız gereken de bu.
Ve o element dedi ya hocam. Mesela o elementten Furkan arkadaşımızın söylediği demir elementi mesela, onun için sure de Allah indirmiş. Demiri gökten indirdim diyor. Mesela atom numarası 26 demirin. O da Kur'an'da geçiyor ve demirin gökten indiği, gerçekten de bilimsel araştırma sonucunda demirin gökten indiğine şahit oluyorlar. Havadaki demir partozlarının yerde gelip toprağın altında birleşip demir olarak çıkartıyoruz biz bunu. Bu zamana kadar hani bu bilinmiyordu ama Kur'an'da mesela bu da geçmesi, bunların da geçmesi. Yani Kur'an mucizesini biz anlatmakla bitiremeyiz gerçekten. Çok fazla var. Yani bir tane iki tane değil. Hani evrimcilerin dediği gibi tesadüflü olması mümkün değil. Çünkü dikkat ediyorsanız hep nokta atışları net, açık ve net. Yani hiçbir şekilde ne yoruma açık ne de herhangi bir ispatı, delili açık. Çünkü önümüzde olan bir şey. Diyoruz ki bu budur diyoruz. Bilimsel olarak da ispatı var. Kur'an'da da geçiyor mesela. Yani hiçbir şekilde tesadüftür, budur diyemeyiz. Çünkü çok net şekilde belirtilmiş. Ve bir tane değil, iki tane değil. Binlerce Kur'an mucizesi var. Her gün elimizden geldiğince bir tanesini anlatmaya çalışıyoruz biz. Ama sürekli Kur'an mucizeleri... Yani yaşadığımız süre boyunca etrafımızda da görüyoruz aynı şekilde ve bunun da farkına varıyoruz zaten. O yüzden hani Kur'an'ın bize ne kadar gerçekçi olduğunu ve değişmeden geldiğini de zaten bu Kur'an mucizelerine baktığımız zaman da net bir şekilde görebiliriz.
Maşallah. Cenab-ı Allah buyuruyor şeytana, Allah'a sınırım. Ben size diyor bir nur, bir rehber ve bir rahmet olarak gönderdim diyor Kur'an'a. Yani o yine tabii hocamızdan Allah razı olsun. Eskiden Kur'an-ı Kerim yani benim çocukluğumda ben pek görmezdim, böyle insanlar eline alsın onu anlayarak okusun, değil mi? Yani bir rehber gibi, çünkü ne bileyim İtalya'ya gittiğinde bilmediğin bir yerdir mesela, atıyorum işte bir rehber olur elinde, değil mi? O rehberle bilmediğin yerleri hemen bulur, bakar, gezersin. Yani rehber elde olur, değil mi? Yani hep elde olur, elden düşmez. Cenab-ı Allah bizi dünyaya gönderiyor rehberle birlikte. Yani biz ne yapacağımızı, neler yapmamız gerektiğini hepsini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Cenab-ı Allah başıboş bırakmıyor insanı. Bir güzellik olarak da tabii yine Cenab-ı Allah kaderi yarattığı için her şeyi biliyor. İlmi her şeyi kuşatıyor. Hem peygamberimiz döneminde hem şimdi ahir zamanda hem bu ikisi arasındaki dönemlerde bazı insanlar çıkıyor, diyorlar ki işte efendim Kur'an Allah sözü değildir diyorlar aşağı. İşte Hazreti Peygamber kendisi yazdı bu kitabı diyenler de olmuştur. Çünkü şair diyorlar, işte büyücü diyorlar biliyorsunuz. Haşa, deli diyorlar. Şair olduğuna göre de kendisi de yazmış olabilir diyen bir kafa da var. Cenab-ı Allah müminlerin iman etmelerinden dolayı kendilerine olan güvenlerinin bir kat daha artması, Cenab-ı Allah'a karşı olan sevgi ve güvenlerinin bir kat daha artması için bir vesileyle, bir güzellik olsun diye müminleri destekliyor böyle delillerle. Sonra ahir zamanda 21. yüzyıla geliyoruz. Teknolojiyi Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi dünyanın geniş dairesi, hayatın geniş dairesi haline getiriyor. İmkanları genişlettiriyor Cenab-ı Allah. Ve Kur'an'ın yine teknolojiyle de bilimle de uyumlu ve hatta teşvik ettiği yönünde işte ayetler, böyle bizim Kur'an mucizesi dediğimiz harika güzellikler meydana getiriyor. İnananları inanmayanlara karşı bir kez daha üstün getiriyor bunlarla. Yani bunlar güzelliktir. Biz Cenab-ı Allah'ın sözü olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Zaten biliyoruz, iman ediyoruz ama yani imanımıza iman katıyor bu. Böyle bakmak lazım. Doğru olan bu. Çünkü ayetlerde de var. Adam çıkıyor diyor ki diyor bana da vahiy geliyor diyor. Geliyor diyor. Ben diyor Allah'ın diyor bu vahyin aynısını ben de getiririm diyor mesela. Ya bu kafa var. Peygamber döneminde de var, şimdi de. Mesela bazıları ne diyor? Eksik diyor haşa Kur'an için. Veya diyor işte ilave etmek lazım diyor. Yok efendim haşa keçi yemiş diyor. İşte dolayısıyla bir şeye şuna uymuyor diyor. İşte Tövbe suresi şöyle diyor falan. Yani böyle Kur'an'a bir saldırı oluyor. Hem peygamberimiz döneminde hem ayrı zamanda. Ama Cenab-ı Allah işte bu yarattığı delillerle, mucizelerle ve 1400 sene önce bilinmesi mümkün olmayan şeyleri şimdi ortaya çıkararak bunun böyle olmadığını ve olamayacağını bizlere gösteriyor inşallah.
İnşallah. Biraz önce söylediğimiz ayet gerçekten çok önemli. Eder Hocam'ın söylediği ayet. Ben o ayeti okuyayım. Hadis suresi 25. ayette Allah şeytan anlatsın ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için yararlar bulunan demiri de indirdik buyuruyor Allah. Bakın sadece demirle ilgili Kur'an'da sure var. Hani normalde baktığımız zaman tamam demirin yararları var işte kullanıyoruz. İşte alet edevat yapımında başka şeyler de kullanılıyor. Ama alet edevat yapımında başka şeyler de kullanılıyor. Sadece demir kullanılmıyor.
Yani sunta kullanılıyor, vida kullanılıyor, bir sürü şey kullanılıyor.
Tabii ki çok fazla şey kullanılıyor. Hani o dönemde de mesela hem o dönemde hem bu dönemde Allah'ın insanların faydası için indirdiği çok fazla maden var zaten. Onun haricinde çok fazla şey var. Yani demirin daha farklı bir durumu olduğu anlaşılıyor buradan.
Tabii en kıymetli evet. Maden demir değil mesela, değil mi? Yani hani baktığımız zaman doğadaki en kıymetli, en para eden şey demir değil. Ama özellikle demirden bahsedilmesi de onun işte bu özelliğini ortaya koyuyor.
Evet, nasıl bir özelliği var demirin? Çok enteresan. Çoğu belki insan bilmiyor olabilir. Belki çoğu insan şu an ilk defa duyacak. Şu an yeryüzündeki tüm demiri aldığımızı farz edelim. Yeryüzündeki, bitkilerdeki, insan vücudundaki tüm demiri öyle bir mekanizma olsun ki bir anda yok olsun. Canlılık 30 saniye içerisinde bitiyor. 30 saniyedir yani 30-40 saniye içerisinde dünya üzerinde 7 milyar tane ceset. Anında insanlar yere oldukları yere düşüyorlar ve 40 saniye içerisinde, 1 dakika içerisinde hayatlarını kaybediyorlar. Neden böyle oluyor? Çünkü insan vücudunda hemoglobin molekülü demiri kullanarak oksijeni taşıyor. Demiri adeta bir cımbız gibi kullanıyor. Kendisiyle etkileşime geçmemesi için. Çünkü oksijen hemen her şeyi okside etmeye çalıştığı için o onunla muhatap olmamak için araya demiri koyuyor. Ve demirle oksijeni tutuyor. Teker teker hücreleri besliyor. O demiri kaldırdığımız zaman oksijen taşıma olayı iptal oluyor insan vücudunda. Adeta bir insanı boğuyormuşsunuz gibi düşünün. Demiri kaldırdığınız zaman, demiri aldığınız zaman bir insandan. Bir dakika içerisinde hayatını kaybeder. Dolayısıyla Allah'ın demire dikkat çekmesi çok büyük bir mucize. Yani 1400 sene önce bunun bilinmesi mümkün değil. İnsanın hemoglobinin demiri kullanarak oksijen taşıdığı 1400 sene öncesinde nasıl bilinsin? Mümkün değil böyle bir şey. Allah'ın direkt buna Allah dikkat çekiyor. Ve de bu da çok büyük bir mucizedir aslında. Şimdi mesela hani demir eksikliği olanlar halsiz olur. Neden? Oksijen taşıma kapasitesi düşüyor. Yani hücrelere giden oksijen miktarı düştüğü için demir eksikliğinden. O yüzden kişi halsiz oluyor, bitkin oluyor, gözleri yarım oluyor. O yüzden o tarz kişilere demir takviyesi yapılıyor. Demir ilaçları kullanıyor, ancak o şekilde kendini toparlayabiliyor. Şimdi bu çok büyük bir mucize o zaman. Yani hayatımız demire bağlı. Demir olmasa yaşayamıyoruz. Allah da ayette sırf demir için sure indirmiş Kur'an'da. Demir suresi diye sure var. Yani kim nereden bilecek ki 1400 sene öncesinde demirin bu kadar hayati olduğunu? Yani i̇şte, belli ki Kur'an Allah'ın kitabı yani, evet, net.
Aslında demir çok önemli tamam ama hepsi ayrı ayrı ayrı önemi var. Yani bizim yaşam faaliyetlerimiz sürdüğümüz güneşin bize olan mesafesi, su zaten. Başta su yani. Su olmasa yine aynı şekilde artık 30 dakika mı kaç dakika bilmiyorum da insanoğlu yani bir süre sonra tamamen yok olur ki. Ya içtiğimiz sudan bahsediyorum. Bize kaynak sağlayan diğer sulardan hiç bahsetmiyor. Yani onlar olsa zaten hayat diye bir şey hiçbir zaman olmayacak. Ya bitkiler beslenemeyecek, işte insanlar tarımını yapamayacak, beslenemeyecek. Evet. Yani su olmadığı zaman faaliyet zaten olmayacak. İşte efendim söyleyeyim, hava durumu mesela. Öyle bir sıcaklık var ki, işte güneş biraz daha uzak olsaydı insanoğlu soğuktan donacak şekilde yani öyle bir sıcaklık olacak. Yine biraz daha yakın olsa bu sefer insan yanıyor.
Yani ve Furkan Hoca'nın dediği yakınlık uzaklık hocam böyle insanların aklına çok uzak veya çok yakın gibi gelmesi yani falan santimlik milimetrelik bir olay var orada hocam.
Hani şey değil maşallah. Yani güneşle aramız çok uzak diye hep aklımızda acaba çok mesafe mi olması lazım diye kalıyor. Evet. Ama o biraz dediğimiz hani metrelerle ifade edebileceğimiz yani çok yakın bir mesafe işte Allah'ın her şeyi kontrol altında tuttuğunu ve insanların faydası için saldığını görüyoruz. İnşallah. Az önce mesela Furkan hocam sudan bahsetti. Mesela yağmurların da her sene aynı oranda yağması o da başka bir Kur'an mucizesi. Her sene mesela yağmurlar dünyaya aynı oranda düşüyor. Belli bir kilometre hacmi evet. var. Her sene o hacimde. Hiçbir şekilde ne fazlası ne eksi. İstediği kadar yaz kurak geçsin, istediği kadar yaz yağışlı geçsin. Hani mevsimsel dalgalanmalar olsun hiç fark etmiyor. Her sene bu oran aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam 563 bin ton civarıydı o civardaydı. Katrilyon ton. O civarda hep aynı şekilde düşüyor mesela.
Evet. O şeyde 2007-2008'de kuraklık diye bir şey uydurdular. Dediler dünya küreselleşiyor.
Küresel ısınma.
Küresel ısınma var. Kuraklaşıyor. Sular tükenecek, bitecek. Hocamız da o zaman açıklama yaptı. Maşallah. Dedi ki böyle bir şey olmayacak dedi. Maşallah. Yağmurlar fazlasıyla yağacak evet. ve insanlar artık yeter yağmurdan diyecek şekilde evet. olur ya o şekilde olacak dedi ve aynı şekilde oldu.
Evet.
Maşallah.
Maşallah.
O biraz önceki bilgiyle ilgili daha da detaylı bilgi verelim. Dünya mesela güneşin etrafındaki yörüngesini korumak için yani yuvarlak bir daire çizebilmek için sürekli 2.8 milim içeri doğru sapıyor. Mesela düz gittiğini farz edelim. 2.8 milim sapıyor her 25 kilometrede bir. 25 kilometre gidiyor, 2.8 milim sapıyor. 2.8 milim bu şekilde içe doğru saparak etrafındaki yörüngesini koruyor. Evet. 3 milim olsa bu sapma daha az olacak ve belli bir süreden sonra güneşten daha uzaklaşmaya başlayacak. Evet. 2.5 milim olsa bu sefer yaklaşmaya başlayacak belli bir süreden
zaten
sonra.
Zaten eğiklik nedeni de o hocam. Eğik evet. duruşunun, dönüşünün ekseni o içeri sapma tamam. nedeninden o evet, eğikliğini koruyabiliyor.
Hepsinin o evet. şeyi var. Çünkü o dünyanın mesela ekseni eğik hep hani ilkokullarda, ortaokulda, lisede, okul hayatımızda her zaman gördük. O evet. dereceyi her zaman gördük yani.
Ekvatordan.
Evet. Ekvatordan. Aynen. Ve o derece, eğim derecesi gerçekten çok önemli bir şey. 1400 sene önce bu eğimin mesela bilinmesi mümkün değildi çünkü hmm. insanlar hani dünyanın yuvarlak olduğuna kanaat getirememişlerdi.
Düz tepsi
daha.
Diyorlardı ya. Hani düz tepsi gibi bir yer diyorlardı. Şimdi düz tepsi olsa güneş hem bu ucu hem öteki ucu nasıl aydınlatsın? Bu dünya dönüp hareket edecek ki güneş ve diğer taraflara dönsün yani.
Ve düz tepsi olsa mantığa göre hep gece ya da hep evet. gündüz olması lazım. Mesela güneşi görüyorsan hep gündüz hiçbir şekilde havanın kararmaması lazım. Hatta bununla ilgili komik bir şey daha var keşif sırasında. Christoph Kolomb bu Amerika kıtasını keşfeden bilim adamı. O çıktığı zaman mesela ilk zaman hani diyor ki bence dünya diyor yuvarlak değil şey tepsi şeklinde değil diyor araştırmaya çıkıyor. Dünyayı gezmeye çıkıyor mesela bu sırada ve Amerika kıtasına çıkıyor. Başa döndüğünü zannediyor. Diyor ki burası Hindistan diyor. Hindistan'dan başlıyor çünkü. Burası diyor Hindistan. Daha sonra insanlara bir bakıyor mesela. Aa diyor hani burası farklı bir kıta diyor. İsmine Amerika kıtasını veriyor mesela. Bu şekilde Amerika kıtası keşfediliyor. Bunu bu şekilde buluyor mesela. Hani dünyanın daha yuvarlak olduğu bilinmiyor. Hani kıtalar bilinmiyor yani. Daha yani insanlar bırakın dünyanın şeklini, kıtaların hepsi tam olarak bilinmiyor ama Kur'an'da hepsine bir bakıyoruz. Tek tek kelime kelime, harf harf, rakam rakam birebir tutuyor. Demek ki bu o zaman yani bilim adamları araştırma yapıyorlar. Daha hiçbir şey tespit edemiyorlar. Ama 1400 sene önce bizim ta ki şimdi 2000 lerde yaşadığımız olayları 1980-2000 arasında bu yaşadığımız bilimsel gerçekleri mesela o zamandan Kur'an'da bildiriliyor. Demek ki bu Allah'ın kitabı ve hiçbir şekilde tartışılmaz bir gerçek yani bilimsel şu, olarak da destekliyor.
Bazı insanların dediği gibi yani hocam peygamberlerimiz yazmış. Hı hı. Tabii ki peygamberler bizim için çok kutsal özel insanlar ama onların yazdığı düşünmek yanlış olur çünkü yani başlangıçla bitişi kimse bilemez. Allah'ın gönderdiği kul, o da bilemez.
Evet, onlar en şey.
Çünkü 1400 sene sonraki olacak olaylara kadar, bütün ince detaylara kadar söylemek sadece Allah'a mahsus bir şeydir. Onun gönderdiği kulla olacak bir durum değil.
Maşallah. Allah dilediğine, evet. gaybtan bilgi vereceğini, dilediği her şeylerine bilgi evet. vereceğini bildiriyor
evet,
inşallah.
Mesela bir de şey var, dünyadan açılmışken konu. Mesela Merkür gezegeninde kendi ekseni etrafında dönüşüyor. Yani bir günü bir yılla tekabül ediyor. Ve yani düşünün geceyle gündüz arasındaki farklılığı düşünün. 1000 santigrat dereceleri vuruyor. Yani yaşam hakikaten tam insanoğlunun yaşayacağı şekilde, dünyada bu şekilde yani. Başka bir gezegende evet. Böyle bir şey yok.
Maşallah. Kur'an'da da dünya ile ilgili ayette geceyi gündüzün üzerine sarıp örtüyor, evet, evet. Gündüzü de gecenin üzerine sarıp örtüyor diye kullanılan kelime yekevviru kelimesi, orada kullanılan kelime. Ve de onun manasına bakıyorlar. Nedir yekevviru kelimesi? Yuvarlak şeylerin etrafına sarılan şey manasına geliyor. Hatta başa sarık sarmak için kullanılan bir kelime yekevviru. Yani baş yuvarlak, onun etrafına sarılması için kullanılıyor. Dolayısıyla dünyanın yuvarlak olduğunu zaten Allah 1400 sene önce bildirmiş. Arap toplumunda dünya düz, tepsi gibi, iki tarafında iki tane dağ var. Gökyüzü de o dağların üzerinde duruyor gibi bir inanış var. Düşün, bu kadar bilim gibiydi.
Onlara göre güneş yansıma yapıyor. O dağdan oraya vuruyor, oradan oraya vuruyor gibi
bir şey oluyor. Felaket yani. Bir bilim anlayışı var zaten. Yani
ama gece gündüz mesela açı. Dedik, işte dünyanın açısı dedik. Hep böyle matematiksel şeyleri görüyoruz yani Allah'ın insanlara gösterdiği. Hani bunlar da aslında bir neden. Mesela gölgeyle güneş, herkes zanneder ki güneş var diye gölge oluyor zanneder. Herkesin aklında hani genelde düşündüğümüz zaman odur. Ama mesela onunla ilgili de ayet var. Allah diyor ki gölgeyi yarattım, güneşi ona delil kıldım. Şeytandan alasın. Ayette böyle hani söylüyor. Yani burada neyi görüyoruz biz mesela? Allah'ın her şeyi bir neden sonucu yaptığını, hani her şeyi bir neden verdiğini, neden olarak yarattığını. Ama özüne baktığımız zaman da bütün her şeyde Allah'ın gücünü ve kudretini görüyoruz. Çünkü İnşallah. Gölgenin oluşması için güneşe ihtiyacı yok. Güneşin doğması için gölgeye ihtiyacı yok. Bu evet. Şekilde de Allah zaten ayette söylediği gibi insanlara bunu göstermiş. Hani hiçbir şekilde neden sonuç şeklinde değil, tamamen Allah'ın dilemesiyle olduğu her şeyin de ortaya çıkıyor.
Onu da rüyalardan çok net anlıyoruz. Bakın mesela rüyada güneş olduğunu farz edelim. Bir cisim var ve gölgesi var. Güneş, cisim, gölgesi, rüyadayız. Şey diyebilir miyiz? Güneş olduğu için o gölge var. Neden? O gölgenin nedeni bu güneş. Güneş olmasa bu gölge olmaz diyebilir miyiz? Çok saçma olur değil mi?
Yani rüyadasın bir şey.
O güneş de rüyada ayrı gösteriliyor. Cisim de ayrı gösteriliyor. Yani yaratılıyor. Gölgesi de ayrı gösteriliyor. Yani yaratılıyor. Yani dünyada aynen öyledir. Hiçbir farkı yoktur inşallah.
Rüyada evet. Zaten Allah'ın insanlara bazı gerçekleri görmesi için. Sonuçta Allah gösteriyor orada sana. Gözün kapalı görüyorsun. Kulağın hani dışarıdan bir ses duymuyorsun ama rüyanda bir ses duyuyorsun mesela. İşte normalde yürümüyorsun, gayet yatağında yatıyorsun ama rüyanda koşuyorsun mesela. İşte Allah da bunu gösteriyor. Yani demek ki bizim görmek için göze, duymak için kulağa, işte hareket etmek için elimize ayağımıza ihtiyacımız olmadığını, yani Allah'ın bunları bir neden kıldığını, biz bunlar olmadan da görüp duyup koşabildiğimizi Allah bizlere gösteriyor. İşte rüyayı da göstermesinin nedeni zaten bu dünya hayatının bizim rüyamız olduğunu. Yani gerçekten uyandığımız zaman da gerçek hayata, yani ahirette de gerçek hayatı yaşayacağımızı, şu anda İnşallah. Rüya aleminde olduğumuz. Hani rüya aleminde değil de rüya olarak, yani benzetme
ahirete
olarak
göre,
o şekilde rüyaya şey. Göre. Evet.
Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Zaten bu dünya fani, yani bizim için normalde önümüzdeki, bundan sonraki, herkes vefat ettikten sonraki, ahiretten sonraki hayat bizim için önemli olan. Yani anlattığımız her şeyde işte Allah'ın varlığından bahsediyoruz. Çünkü bizi yaratan o, sistemi kuran o. Yani zaten sistem demek, yani kurulu bir düzen demek. Bu sistemi kuran üstün akıl sahibi biri var. Bütün bunları yaratan, insanın vücudunu yaratan, kaşını gözünü yaratan, dağları, ovaları, çiçekleri, insanın içindeki her türlü sistemi yaratan Yüce Allah. O yüzden şöyle biraz yaşlılıktan bahsedelim. Yani insanın hani yaşı işte arttıkça, artık diyor hani öleceğim bilmem böyle. Aslında kötü düşüncelere sahip olmaması gerek. Yani güzel düşündüğü zaman, Allah'a inancı tam olduğu zaman her şeyin bir başlangıcı olarak görmesi lazım bu hayatın sonunu. Biraz yaşlılıktan bahsedelim. Zamanın yıpratıcı etkisiyle her şeyde gözle görülür biçimde zamanın yıpratıcı etkisi fark edilir. En son model diye alınan bir araba bile birkaç sene içinde çiziliyor, arızalanıyor ve kaçınılmaz olarak eskiyor. Çok beğenilen bir ev yine keza 5-10 sene sonra bakım yapılmazsa boyaları dökülmüş, eski görünümlü bir yere dönüşüyor. Ama tüm bunların yanında en büyük yıpranmayı insan kendi bedeninde şahit oluyor. Geçen yıllarla birlikte insanın çok değer verdiği bedeni geri dönülemez bir biçimde hasar görür. Yani insanlar her geçen zaman bedeninde fiziki olarak da yaşam, metabolizmasında da hep bir gerileme, bir yaşlanma söz konusu.
Resimde de görüyoruz.
Evet. Resimde görüyoruz. İnsanın belli bir zaman süreci içerisinde geçirdiği bu değişikliği Kur'an'da şu şekilde bildiriliyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah sizi bir zaaftan yarattı. Sonra bu zaafın ardından bir kuvvet kıldı. Sonra bu kuvvetin ardından da bir zaaf ve yaşlılık verdi. Dilediğini yaratır. O bilendir, güç getirendir. Rum Suresi 54. ayet. Yaşlanmak, ünlü, zengin, güzel, zeki, fakir, tek bir istisna bile olmadan herkes için geçerli ve kaçınılmaz. Yani ben işte çok param var, işte ben ya da çok zekiyim, ben yaşlanmam, öyle bir şey yok. Allah öyle vahyetmiş, öyle emretmiş. Hepimizin gideceği yer öbür taraf, ahiret.
Yani. Ve herkes de yaşlanıyor yani, eğer genç bir şekilde hayatını kaybetmezse mutlaka yaşlanacak.
Evet,
yani.
Zaten yine bir ayette şeytandan Allah'a sınırım, her canlı ölümü tadacak. Yani. Yaşlılık çoğu zaman düşünülmek istemeyen, hayata dair planlara dahil edilmeyen bir dönem. İnsanlar fiziksel bir takım acizlikler içinde geçirecekleri yaşlılık dönemini mümkün olduğu kadar akıllarına getirmemeye çalışırlar. Önlerinde uzun seneler olduğunu, yaşlanmanın ve ölümün çok ileride olacağını varsayarlar. İnsanlar fiziksel bir takım acizlikler içinde geçirecekleri yaşlılık dönemini mümkün olduğu kadar akıllarını getirmemeye çalışırlar. Yaşlanacaklarını akıllarına getirmek istemeyişlerinin en büyük nedenlerinden biri, bu düşüncenin dünyada sonsuza dek var olamayacaklarını kendilerine hatırlatıyor olmasıdır. Kaç yaşında olursa olsun yetişkin her insan dönüp geride kalan hayatına baktığında aklında belli belirsiz hatıraların kaldığını görür. Bu nedenle çoğu zaman koca bir hayatı anlatmak en fazla birkaç saat alır. Sadece birkaç saniye düşünerek kavranabilecek bu gerçek, insan hayatının hangi döneminde olursa olsun durup bir karar almaya sevk etmelidir. Örnek verecek olursak, 40 yaşında olan bir insanın 65 yaşına kadar yaşamayı umuyorsa bilmelidir ki önünde kalan 25 sene geçirdiği 40 sene kadar çabuk geçecektir. Aynı kişi 90 yaşına kadar da yaşayacak olsa değişen hiçbir şey yoktur. Çünkü önünde kalan yıllar uzun da olsa, kısa da olsa elinde sonunda tükenip sona erecek. Tıbbi olarak yaşlılığa ikinci çocukluk dönemi de deniyor. Yaşlı bir insan gençken fiziksel olarak rahatlıkla güç yetirebildiği pek çok işi yapamaz. Veya gençken çok güçlü bir hafızaya sahip olsa bile yaşlandığında hafızasında doğal bir gerileme olur. Bu örnekler her konu için çoğaltılabilir. Fakat sonuç olarak belli bir yaştan sonra her insanda görülen fiziksel ve zihinsel bir çöküş bir nevi çocukluk haline geri dönüştür. Tabii şöyle bir şey var. Allah dileseydi insanı ölene kadar genç yaşatırdı. Vücudunda hiçbir eksiklik ya da hastalık yaratmazdı. Ama Allah yaşlılık döneminde insanda fiziksel bir takım eksiklikler yaratarak ona bu dünyanın geçiciliğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Aynı zamanda bu dünyadaki eksiklikleri göstererek insana ahirette yeni gerçek yurt olan cennete özlem duymasını da sağlamaktadır. Bu dünyanın geçiciliği ve insanın belli bir hikmet üzerine yaşlılık dönemine ulaştırıldığı aşağıdaki ayette açıkça ifade edilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu ki biz sizi topraktan yarattık. Sonra bir damla sudan, sonra bir alaktan, yani embriyo, sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından size kudretimizi açıkça göstermek için. Dilediğimizi adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Süreye kadar. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra da erginlik çağına erişmeniz için sizi büyütüyoruz. Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminizin de bildikten sonra hiçbir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en aşağı ucuna geri çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten bitirir. Haç suresi 5. ayet. Evet, yani gerçekten insan öbür hayatı düşündüğü zaman aklındaki kötü duyguları, mutsuzlukları bir kenara bırakabilir. Yani hani benim param var, işte ben yaşlanmayayım, şöyle yapayım. Ne yaparsa yapsın, Allah bu şekilde insanın büyüme evresinde yaşlılık sürecine geçtikten sonra, yani insanın gelişimi durduktan sonra metabolizması da, hafızası da, fiziksel özelliği de, saçı, saç rengi, her şey bir şekilde geriye doğru gidiyor. Evet. Allah bize insanoğlunun, ya biz aciziz sonuçta. Allah bize o şekilde yaratmış. Çok eksiklerimiz var ama öbür dünyada var olacağımızı, öbür dünyaya zaten malımız, hiçbir şeyimiz gitmiyor. Sadece günahlarımız ve sevaplarımız o gün hesap vereceğimiz günde sadece günahlarımızı ve sevaplarımızla gideceğiz. O yüzden bu şekilde düşünürsek herkes için daha mutlu bir hayat olacak. Ve işte ne kadar param var, şunu yapacağım, bunu yapacağım, işte hırs, bunların hepsi geride kalmış olacak. Öbür tarafı düşünürsek. Allah da zaten bize o yüzden bunu ilham ediyor, bunu vahyediyor. Yani insanlara yaşlılıktan korkmamaları gerektiğini ayetlerde anlatıyor.
Zaten iman sahibi insanlar yaşlılıktan korkmazlar. Çünkü yaşlılık da Allah'ın insanlara vermiş olduğu acizliklerden bir tanesi. Bunu biliyoruz. Hani biz şöyle hatta düşünelim. Mesela biz her sabah kalktığımız zaman yüzümüzü elimizi yıkıyoruz. Ya da işte ne bileyim banyomuzu yapıyoruz, duşumuza giriyoruz. Bunlar bizim acizliğimizdir. İnsanların acizliğidir. Yemek yiyoruz mesela. Bundan şikayet ediyor muyuz? Of yine acıktım mesela, yine yemek yiyeceğim diye şikayet ediyor muyuz? Etmiyoruz hiçbir şekilde. Yaşlılık da insanlar için böyle bir şeydir. Yani Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir acizliğin göstergesidir. Kimsenin kibir yapmaması için, kimsenin hani dünya hayatını bırakıp, Allah'a yönelmeyi bırakıp tamamen dünya hayatına bağlanmaması için Allah'ın insanlara verdiği acizliklerden bir tanesidir.
Hani nimet aslında.
Tabii evet. Ki. Hani ahirette ne yaşlılık var, ne acıkma var, ne uyku var. Hiçbir şey yok mesela. Bunların bu dünya hayatında yaşadığımız hiçbir acizlik yok. İnsanlar çünkü Allah tarafından aciz yaratılmış. Bu yaşlılık da aynı şekilde. Tabii ki bir güzel dönem geçirebiliriz. Güzelsin, yakışıklısın ya da işte hani çok diri duruyorsun. Bunların bir anlamı olmadığını gösteriyor Allah işte insanlara. Yani dünya hayatındaki görünümün, maddiyatın, dünyadaki maddiyatın bir anlamı olmadığını gösteriyor. Çünkü güzellik dediğimiz kavram maddi bir kavramdır. Yani maddiyat olarak kavramdır, manevi bir duygu olarak değil. İşte Allah da bunları gösteriyor. Sizin elinizde hiçbir şekilde maddi şeyleri, duyguları ahirete taşıyamıyorsunuz. Yaşlılık da buna benzer bir şeydir. Mesela az önce Furkan hocamız ayette okuduğu gibi orada. Allah yani gelişim evresini de anlatmış. Bu da bir Kur'an mucizesi zaten. Hani bir çiğnem et parçası diyor. Omurilikten bahsedilmiş mesela, işte bir alak, embriyo, yani bir su damlası iken insan olması. Yani nasıl bir oluşumumuz varsa bu şekilde de yaşlanacağız. Yaşımız geçecek. Görüyoruz zaten dünya güzelliğini, yakışıklılarını. Az önce slaytlarda da vardı. Geçiyor yani belli bir yaştan sonra. İşte bununla kibirlenip bununla kendimizi çok gururlu şekilde gezmememiz gerekiyor. Hepimiz bileceğiz ki hepimizin elbette gideceği bir yer varsa üstümüz.
Değil mi? Başa gelen musibetler aslında bir nimet. Yani mesela bir insana bakıyoruz. İşte genç, yakışıklı, işte her türlü imkanı var, her şeyi var. Din ahlakından uzak yaşıyor. Allah onun başına bir musibet getiriyor. Mesela çok sevdiği bir yakınını kaybediyor. Veyahut da çok değişik bir olay yaşıyor. Bütün malını kaybedebiliyor. Veyahut da öyle bir kaza geçiriyor ki yüzü tamamen tanınmaz hale geliyor. Evet. Tabii çok bu kadar büyük olaylar olmasına da gerek yok. Allah bir şey getiriyor başına. Ondan sonra bir bakıyor, aciz olduğunu fark ediyor. Enaniyeti, kibri gidiyor. Evet. Ve bu kişi Allah'ın varlığını görmeye başlıyor. Daha doğrusu kabul etmeye başlıyor. Kur'an'ın hak olduğunu kabul etmeye başlıyor. Yani mesela birisinin eğer başına bir musibet geliyorsa, o kişi din ahlakından uzak yaşıyorsa ve başına bir musibet geliyorsa aslında çok büyük nimettir. Yani Allah sonsuz ahiret hayatını kurtarması için bir fırsat vermiş oluyor. Bu çok büyük nimettir. Yaşlılık da işte bu fırsatlardan aslında bir tanesi. Yani biz tüm hayatımız boyunca genç, İşte kuvvetli, biraz önce senin bahsettiğin gibi Endur Hocam, böyle her şeyiyle yerli yerinde özelliklerimiz de olsak, işte saçımız beyazlamasa, işte boyumuz kısalmasa, gücümüz gitmese, değil mi? Böyle bir şey olsa, böyle tam 20 yaşında bütün hayatımızı 20 yaşındaymış gibi bir görüntüyle geçiriyor olsak, düşünsenize, yani bu fırsat olmuş olmuyor. Allah fırsat vermiş olmuyor. Yani belki çoğu insan hayatını, din ahlakını yönelmeden geçirmiş oluyor. Ama Allah son anda bir fırsat daha veriyor. Acizliğini gösteriyor o kişiye. Bayağı işte normal dünya hayatı onun için artık böyle bir bekleme gibi bir şey oluyor sadece. Yani bir dünya hayatından bir beklentisi olmaz hale geliyor. O zaman bazı kişiler de düşünmeye başlıyor. Veyahut da mesela bir babasını kaybediyor, yakınlık annesini kaybediyor çok genç yaşta. Bir bakıyorsunuz bir anda dine yöneliyor.
İşte hocam o çok yanlış. Mesela 20-30 yaşındayken işte öleceğini düşünmüyor. Dünya hayatının akışına kapılıp yaşıyor. Ama belli bir yaşı geçtikten sonra 50-60 yaşlarına gelince namaz kılmaya başlıyor bazı insanlar. Evet. İşte orucunu düzgün tutmaya çalışıyor. Yani Allah'ın Kur'an'da bildirdikleri şeylere o daha çok uymaya çalışıyor. Ama gençken bunu yapmak önemli. Çünkü evet, sonuna geldiğin zaman sanki şey gibi oluyor. Yani bir çıkar için yapılan bir şeymiş gibi oluyor. Artık o saatten sonra.
Samimi yapanları evet, teyze ederiz tabii.
Tabii. Hani tabii ki.
Allah'ın işte insanlara bu gösterdiği bir şey. Yaşlılık da öyle bir şey mesela. Gerçeğin farkına varılması için insanlara bir gösteriş. Yani evet. Yaşlılığı evet, gördüğü zaman adam fark ediyor. Diyor ki ulan ben en güzel de olsam bitecek yani.
Bu evet, bitecek. Zaten hani biteceğini gösteriyor.
Hatta bunun çok güzel örnekleri de var. Allah yaşatıyor bizlere, gösteriyor, izletiyor mesela. Biliyoruz. Mesela 100 yılın boksörü diyorlardı Muhammed Ali Clay. Diyordu ki ben en mükemmelim, ben en iyiyim, ben en harikayım diyordu mesela. Şu anda da ayakta durmakta zorluk çekiyor. Parkinson hastalığı var mesela. Titriyor yani konuşurken, ayakta dururken. Yani o ringlerde çakı gibi duran adam, hani kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım diye terimi vardı. Evet. O hani o çakı gibi adam mesela şu anda mikrofonla konuşma yapıyor mesela, mikrofonu tutamıyor, titriyor mesela. İşte bu da Allah'ın göstergesi. Peki, hiç
kuvvet, kimse kudreti veren
en Allah, mükemmel, en güzel, en iyiyim, hani kendiyle övünmemeli, kibir yapmamalı. Çünkü her şeyi veren Allah. Bir güzellik varsa onu sana veren de Allah. Bir güç kuvvet veren varsa onu sana veren de Allah. Çünkü sen bunun için hiçbir emek yapmıyorsun zaten. Hiçbir emek harcamıyorsun. Direkt doğuyorsun, o şekilde gelişiyorsun. Allah sana onu öyle çünkü vermiş. Yani sen hiçbir güzelim diye övünmene gerek yok. Çünkü o güzelliği sen kendin yapmadın zaten. Sana veren Allah. Bunun farkına vardığın zaman zaten gerçek iman sahibi insan bunu yaşarsa zaten kibir de yapmaz. Başka insanlara aşağılayıcı ya da aşağıda görücü şekilde tavırlar da takılmaz. Bunun örneklerini Allah işte bizlere çok güzel gösteriyor. Hiçbir şekilde ben en iyiyim, ben mükemmelim dediğimiz zaman da sonuçlarını görüyoruz. Çünkü hiçbir şeyi biz yapmıyoruz, bizim elimizde değil dünya hayatında. Allah bize bunları da bu şekilde gösteriyor.
Zaten şanlı. İnsan ömründe hocam belli bir şey yani. Yani 60-70 yıl ortalama geliyor ve bunun çoğu zamanını kendi özel ihtiyaçlarımıza ayırıyoruz. Bize kalan 5-6 yıl ya kalıyor ya kalmıyor. Bunun için de ahireti tercih etmek çok yanlış olur. Yani buradaki zevklere uyup orayı düşünmemek çok yanlış bir düşünce oluyor. Tercih etmek, evet, dünyayı tercih etmek saçmalık evet, olur yani.
Evet. Son bir şey söylemek istiyorum ben de. Ender'in söylediğiyle alakalı. Yani kibir yapmak çok yanlış. Çünkü dediğim gibi insanın nereye gideceği belli. Allah sana veriyor. Mesela işte biz burada oturuyoruz. Ender atıyorum bir iyilik yapsa, bir şey uzatsaydı, ne bileyim bir ikramda bulunsa bir teşekkür ederiz. Bir hani şükranda bulunuruz. Sağ ol kardeşim deriz. Yani Allah bize bunları veriyor. İşte üstün yetenekleri veriyor. İşte kimi yakışıklı, kimi zeki, kimi işte çok hünerli falan, kimi mühendis. Yani Allah çeşitli özellikler veriyor. Ona da bizim yapmamız gereken, bize verdiği için kibirden ziyade yani şükür bize bunu verdi.
Allah'ın verdiğini işte bilmemiz gerekiyor. Evet. Yani bizim yaptığımızı değil, bunun farkına varmamız lazım. Yani hiçbir şeyi ben yaptım, ben ettim demeyeceksin. Çünkü bu da bir kibirdir. Hani ben kibirli değilim değilsin ama dersin, böyle söylersin. Ama bir şey olduğu zaman evet bunu ben yaptım, bunu ben ettim demek bile bu bir kibirdir. Sen içinde gizli bile tutsan. Çünkü hani Allah'a şükür bunu bana Allah verdi demek insanın kibirini ortadan kaldırıyor inşallah. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Araya girmeden önce yaşlılıktan bahsediyorduk. İnsanların hep aklında yaşlılık olduğu zaman öleceğine dair fikirler vardı ama biz biliyoruz ki hani her gün konuşuyoruz mesela. İnsan her yaşta ölebilir. Doğar doğmaz da ölebilir. Belli bir yaştan sonra hani ilkokul yaşında, ortaokul ya da hani 10'lu, 20'li, 40'lı, 30'lu yaşlarda da, genç yaşlarda da ölebilir. Ölümün bir gerçek olduğundan biraz da bahsetmek istiyorum ben. Yani her canlının muhakkak öleceğinden bahsetmek istiyorum daha doğrusu. Yani ister 100 yaşına kadar yaşasın, ister 20 yaşına kadar yaşasın, herkes muhakkak ölümü tadacaktır. Yani hiçbir şekilde kimsenin ne hakkını geçme gibi, nedeni başka bir şekilde hiçbir şansı yok. Kesinlikle herkes ölümü tadacaktır. Allah zaten bununla ilgili Kur'an'da çok fazla ayette belirtmiş ölümle ilgili olayları anlatılmasında. İnsanların yani biraz da gerçeğin farkına varması için yani rüyadan uyanış. Bediüzzaman Hazretleri Said Nursi'nin dediği gibi gerçek hayata dönüş. Yani rüyadan şu anda dünya hayatındaki rüyamızdan uyanış diye. Biraz ölümden bahsedelim isterseniz. Ölüm her insanın karşılaşacağı bir gerçektir. Şeytandan Allah'a sınırım. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebet suresi 57. ayetinde bildirildiği gibi dünya üzerinde şu ana kadar yaşamış, şu anda yaşayan ve bundan sonra yaşayacak olan her insan istisnasız olarak ölümle karşılaşacaktır. Ancak bu kesin gerçeğe rağmen insanlar her nedense kendilerini bu sondan uzak görebilmektedirler. Hani
bana gelmez, ben nasıl olsa daha ölmem, daha gencim diye düşünüyorlar. Ama o zaman da ölümü her an tadabilirler. Dünyada ilk kez gözlerini açan ve dünyaya gözlerini son kez yuman iki insanı düşünün. Ne yeni doğan bebek doğumuna müdahale edebilmiştir, ne de ölen kişi kendi ölümüne. Sadece Allah bu güce sahiptir. Dilediği zaman yaratır, dilediği zaman geri alır. Bütün insanlar belirlenen bir süreye kadar yaşayacaktır ve daha sonra ölecektir. Kur'an'da bu gerçek şöyle bildirilmiştir şeytandan Allah'a sınırım. De ki, elbette sizin kendinizden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Birçok insan ölümü düşünmek istemez. Aynı zamanda günlük uğraşıları da insanı başka şeyler düşündürmeye sevk eder. Hangi okulda okuyacağı, hangi işte çalışacağı, ne giyeceği ve ne giyeceği onun için daha önemlidir. Çünkü hayatın bunlardan ibaret olduğunu düşünür. Kendisinin yaşlanınca öğreneceğini, en az 50-60 yıl yaşayacağını hesaplar, genç yaşında böyle konularla meşgul olmak istemez. Halbuki bir saniye sonra yaşayabilme garantisi dahi yoktur. Oysaki ölüm insana geldiğinde hayata dair her tür gerçeği yerle bir eder. Geriye sizden hiçbir şey bırakmaz. Şu anki halinizi, gözlerinizin açılıp kapanmasını, vücudunuzun hareket etmesini, konuşabilmenizi, gülmenizi, yani tüm hayati fonksiyonlarınızı düşünün. Sonra da ölümün akabinde ne hale gelebileceğinizi canlandırın gözünüzde. Mezarınızı ziyaret edenler ilk zamanda daha sık olmakla birlikte, sonra yılda bir kez olacak, daha sonraları hiç olmayacak. Üstelik bu ziyaretlerden sizin haberiniz dahi olmayacak. Yıllarca kullandığınız odanız, yatağınız boş kalacak. Cenazeniz kaldırıldıktan bir süre sonra da özel eşyalarınız ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere evinizden yollanacak. Yakınlarınız nüfus dairesine gidip sizin öldüğünüzü ve kaydınızın bir dünyadan silinmesini söyleyecekler. İlk zamanlar belki hatırlanacaksınız. Arkanızdan ağlayan birkaç kişi olacak. Ancak zamanın unutturucu etkisi ileriki yıllar gittikçe ağır basacak. Birkaç on yıl sonra ise koca bir ömür sürdüğünüz dünyada sizi hatırlayan pek kimse kalmayacak. Dünyada bunlar olup biterken toprağın altındaki bedeniniz ise hızlı bir parçalanma sürecine girecek. Cesediniz bir toprak ve kemik yığını haline gelene kadar böyle devam edecek. Artık beden mezarda çürüyerek iskelet haline gelecek. Ben sandığınız beden oldukça iğrenç bir sonla yok olup gidecek. Siz, yani gerçekte bir ruh olan siz, bu bedeni çoktan terk etmiş olacaksınız. Allah dileseydi insan vücudu öldükten sonra bu hale getirmeyebilirdi. Ancak bunun çok büyük bir anlamı vardır. Öncelikle insan bedeninin yalnızca kendisine giydirilmiş geçici bir kılıf olduğunu anlamalı, bedenin ötesinde bir varlığın olduğunu hissetmelidir. İnsan bedenin ölümüne bakmalı, bütün arzulara boyun eğdiğini, bedenin akıbeti hakkında düşünmelidir. O beden bir gün mutlaka toprağın altında çürüyecek, kurtlanacak ve iskelete dönüşecektir. Ve o gün belki de çok uzak değil, bir adım ötededir. İnsan bilmelidir ki bu dünyaya yalın bir şekilde gelmiştir ve yine yalın bir şekilde gidecektir. Hiç kimse malını, mülkünü ya da sahip olduğu diğer şeyleri öldükten sonra yanına alamaz. Sonuçta beden birkaç metrelik beyaz beze sarılıp defnedilir. İnsan bu kısa dünyaya yalın gelir ve yalın gider. Kendisiyle birlikte ahirete varan tek şey Allah'a olan inancı ve inançsızlığıdır. Bazı kişiler biz bu konuları anlattıktan sonra bile çok kısa bir süre sonra ölebileceğine ihtimal vermeyebilir. Daha yapılacak, bitirilecek işlerin olması da belki ölümün onlar için henüz erken ve zamansız olduğunu düşündürüyordur. Oysa bu bir kaçıştır ve Allah'ın bu kaçışı fayda vermeyeceğini bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sınırım bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Böyle olsa bile pek az bir zaman dışında meta alınıp yararlandırılmazsınız. Burada Allah ayetlerinde de ölümün gerçeğinden bahsetmiş. Demek ki insanların yaşına bağlı olarak benim başıma gelmez diye düşünmemeleri gerekiyor. Ve bu can, bu bedenin tamamen bize Allah tarafından verildiğini ve bedenin de ruhumuzun Allah'a döneceğini ve bedenimizin de dünyada kalıp çürüyüp gideceğinden Allah bizlere bahsetmiş. İşte insanların bunun farkına varması gerekiyor. Yani ölümün herkesin başına gelebileceği. Zaten dikkat ederseniz ölüm konuşulduğu anda bir suskunluk olur, bir durgunluk olur. İnsanlarda bir böyle pusma diyelim, hani böyle bir sakinleşme, bir korku içinde oluyor. Çünkü gerçeğin farkına varıyor. Hani hep lay lay lom hayat işte gülmeli, eğlenmeli o şekilde geçmiyor. Evet. Ya da bir yakının öldüğünü duyduğu zaman en sevindiği anı düşünün mesela. Çok eğleniyor bir insan. İşte çok coşkulular falan hani muhabbet, sohbet tavan yapmış. O anda bir yakının öldüğünü duyuyor. Direkt bitiyor. Yani direkt düşünceler artık böyle bir duruluyor, bir dalmaya gidiyor. O insanı düşünmeye başlıyor. Ölümü gerçekten düşünmeye başlıyor. Ya da mesela şu anda sohbet ediyorsunuz. Hani bize olarak vermiyorum. Böyle bu şekilde mesela insanlar sohbet ediyor diyelim. 5 kişi, 6 kişi oturmuşlar. Böyle çok güzel sohbet ediyoruz. Her şeyden böyle güzel güzel bahsediyoruz. İşte futboldan, magazinden, oradan buradan falan bahsediyoruz mesela güzel bir şekilde. Birimiz çıkıp ölüm diyoruz mesela. Hemen ya kapatalım bu saçma şey, saçma değil mi? Yani bu kapatalım bu tatsız konuları. Ölümden mi konuşacağız? Ama magazinden, futboldan konuşuyoruz. Hani bize hiçbir faydası olmayan, hiçbir şekilde bize bir getirisi olmayan ya da hiçbir şekilde bizi ilgilendirmeyen konular hakkında konuşuyoruz mesela. Ama ölüm konusunu açtığımız zaman da ya bu tatsız konuları şimdi mi konuşacağız? İşte şimdi zamanı mı? Ne güzel sohbet ediyorduk. Hani ölümü böyle ölümden konuşmayı kötü olarak görüyorlar. Ya da işte ölümden konuşulduğu zaman başımıza gelecek diye bir olumsuzluk diye bunu da konuşmamızı
istiyorlar. Kulaklarını çekip tahtaya yazıyorlar.
Aynen hani Allah korusun ya şimdi ölümden ne bahsetmeye ne gerek diye. Hani bunlar işte insanların yanlış düşünmeleri sonucunda oluyor. Yani ölüm eğer sana o zaman da gelebilir. Bunu konuşmadığın sıra da gelebilir. Konuştuğun sıra da gelebilir. Hani şu an belki biz konuşurken kaç her saniye bir insan öldüğünü düşünürsek bir dakika boyunca kaç tane insan hayatını kaybediyor. Belki de bu anı konuşan insanlar hayatını kaybediyor. Bu gerçeğin farkına varmak lazım. Yani tek bir saniyelik olayda vücudumuzun sisteminde tek bir saniyelik eksik olayda hayatımızı kaybediyoruz zaten. Evet. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Yani bunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Bir saniye sonramızı ölecek gibi düşünerek yaşamak gerekiyor. Benim başıma gelmez diye değil. Bu şekilde yaşarsak zaten insan daha iman sahibi olarak daha güzel bir şekilde yaşar inşallah. Bu ölümle ilgili de bir videomuz var. Hayatın gerçeklerini gösteren ölümle ilgili. Onu bir izleyin isterseniz. Ondan sonra tekrar konuşuruz.
Şimdi derin bir nefes alın. Kim bilir, belki de bu dünyada alacağınız son nefes olacak. Çünkü her insan için kaçınılmaz olan ölümün size hangi anda geleceğini bilmiyorsunuz. Peki ansızın muhtemelen de hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak ve geri dönüşü de kesinlikle olmayan bu olay için hazırlık yaptınız mı? Yaklaşık 100 yıl sonra şu anda yeryüzündeki insanların hemen hemen hepsi ölmüş olacak. Ve bu insanlara tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz ve sevmediğiniz bütün insanlar ve onlarla birlikte siz de dahil olacaksınız. Çünkü kolunuzdaki veya duvardaki saatin her vuruşu sizi öleceğiniz ana biraz daha yaklaştırır. Bu filmi izleyen her insanın kaç gün, kaç saat, kaç dakika ömürlerinin kaldığı şu anda belirlidir. Ve her an bu toplam zaman sıfıra doğru geriye gider. Ve sonunda kaçınılmaz an gelir, geri sayım biter. Yıllardır atan kalbiniz durur. Ve son nefesinizi verirsiniz. Ölüm gelir. Ölümle birlikte insanın sonsuza kadar sürecek olan gerçek yaşamı başlar. Her insan ölümün ardından yepyeni bir yaratılışla diriltilecek ve Allah'ın huzurunda hesap verecektir. İnsan bilmelidir ki dünya hayatındaki her şey geçicidir. Allah ise sonsuz olandır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Her insanın kendi hayatı hakkında bitmek tükenmek bilmeyen planları vardır. Oysa bu planların hiçbirinin gerçekleşeceği kesin değildir. Çocukluğunuzdan beri planladığınız işe giremeyebilirsiniz. Bugün akşam yemeği için birine söz vermiş olabilirsiniz ama gidemeyebilirsiniz. Hatta bu filmi sonuna dek izleyebileceğiniz dahi kesin değildir. Dünyada gerçekleşeceği kesin olan tek bir gerçek vardır. Ölüm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır, sonra bize döndürüleceksiniz. Yıllarca çalışıp çabalayıp üniversiteye giren bir öğrenci, okuluna giderken ölebilir. Ya da yeni işe giren bir kişi, iş yerine giderken. Başarılı bir iş adamı, gideceği yere daha çabuk ulaşmak için uçak yolculuğunu tercih edebilir. Fakat uçak düşebilir ve hayatı hiç düşünmediği şekilde son bulabilir. Birkaç saat, bir gün, bir yıl, 30 yıl ya da 70 yıl. Kesin olan bir gerçek vardır ki, sınırlı olan her şey eninde sonunda bitecektir. Ve ölüm size büyük bir ihtimalle bir dakika öncesinde ölmeyi hiç aklınızdan geçirmediğiniz bir anda gelecektir. Bu cenaze törenine katılan insan da bir gün defnedilen kişiyle aynı konumda olacaktır. Hayat kısadır ama insanın ruhu Allah'ın dilemesiyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Sonsuzun yanında ise 60-70 senelik hayat çok kısa ve geçicidir. Gençlik yıllarında fiziksel güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış şöhretler, sanatçılar, sinema yıldızları, politikacılar ve dünyadaki zengin ya da fakir istisnasız herkes öldüğünde toprağın altına yapayalnız gömülecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Dikkat! Belki de bu film ölümünüzden önce size ölümü hatırlatmak ve ahireti düşündürmek için yapılan son uyarıdır.
Evet, videoda da gördük. Gerçekten de bu belki de son uyarı. Sürekli söylüyoruz. Hani bunu her izledikten sonra hayatını bugün kaybedebilecek bir insan olabilir, yarın olabilir. Mesela bir yere gideceksinizdir, bir gezmeye gidiyoruz dersiniz mesela. Arabaya binersiniz ama o gideceğiniz yere gidemezsiniz mesela. Hayatınızı kaybedebilirsiniz. İşte az önce mesela videoda olduğu gibi cenazeye gidersiniz bir yakınınızın vefatı üzerine. O cenazeden çıkıp sizin cenazenize de gelebilirler mesela. Hani bunlar bir gerçek. Yani bunlar düşündüğümüz zaman hayal ürünü değil. Bunlar gerçekten yaşanabilecek bir gerçek. Herkesin bir zamanı var şu anda. Nasıl herkes zamanını yaşıyorsa, zamanı geldiğinde ölecekse, biz de o şekilde yaşıyoruz. Hani şu an buradaki herkes ya da bizi izleyen herkes şu anda mesela hayatını kaybedebilir. Bu bir gerçektir yani. Bunun farkına varmak, bunun bilincinde yaşamak ve her an sanki bir saniye sonra öleceğim gibi yaşamak gerekiyor. İmanla yaşamak gerekiyor.
Allah bütün hocam kullarını yaratırken hangi şekilde, ne zaman, hangi saatte, hangi tarihte, nerede öleceğini, yani ne şekilde öleceğine kadar belirlemiş insanları doğduğu zaman. Mesela kimisi kalp krizinden, kimisi trafik kazasından. Bugünün diyelim 8 Temmuz saat 11:59 trafik kazasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ölecek şeklinde, yani bu kadar detaylı bir şekilde insanları oluşturuyor ve öleceği günü de bu kadar detaylı bir şekilde belirliyor.
Maşallah. Zaten Cenab-ı Allah ayet-i kerimede buyuruyor, şeytanın Allah'a sınırım. Sizin aranızda diyor ölümü takdir eden biziz diyor. Ve bizim önümüze de geçilmiş değildir diyor Cenab-ı Allah. Yani tam dediğin gibi herkesin ölüm vakti Cenab-ı Allah katında takdir edilmiştir. Daha kalü belada, yani ruhu beden giymeden önce bellidir. Nasıl ki doğum tarihi bellidir, o da öyle. Evet. Bir ayet-i kerimede de şeytan Allah'a sınırım, Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefse ölmek yoktur buyuruyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de ben eskiden ölümden korkardım diyor. Ama diyor ölümün yüzüne baktım, gördüm ki diyor ölüm bir terhis tezkeresiymiş diyor. Yani sonsuz olan, baki olan saadet kapısına bir kapısından girişmiş meğerse diyor. O yüzden de artık diyor, ölümden korkmuyorum diyor. Ben diyor Cenab-ı Allah'a kendimi teslim ettim diyor. Zaten diyor insanın diyor, yani kime sorsanız diyor, en değerli malı, en hassasiyetle üzerine titrediği şeyi nedir diye sorsanız herkes canı der. Evet. En kıymetli şey insan canıdır. Ruhudur. Can dediğimiz ruhtur. Diyor ki hatta ayet-i kerimede de sen diyor hiç ölmeyen, daima daim olan, kavi olan, güçlü olan Allah'a yönel diyor. Yani ölmeyen Allah'tır. Öyle bir varlığa bir tabi olunur, kulluk edilir. İnşallah. O da insanın en değer verdiği ruhunu teslim edeceği, en kuvvetli, en güçlü, onu en iyi şekilde muhafaza edecek varlıktır. İnsan o zaman verir tabii en değerli şeyini, ona verir değil mi? Yani herkes düşünsün. Kıymetli bir şeyine emanet ettiğin kişinin hemen özelliklerine bakarsın öncelikle, değil mi? Emanet ehli midir diye. En kıymetli şeyimizi de Üstad Bediüzzaman Hazretleri öyle söylüyor. Ona en iyi şekilde muhafaza edecek, bakacak, koruyacak sonsuz ilim sahibi Allah'a verilir diyor. Zaten şimdi şöyle ölüm konusu, mesela insan bir kere ölüyor ya burada. Ama Cenab-ı Allah diyor ki o ilk ölümün dışında başka ölüm yoktur diyor ahirette. Bir tek onu tadacaklar diyor. Ahirette ölüm yoktur diyor. Fakat burada Cenab-ı Allah'ı inkar edenler var ya, haşa. Onlar da tam tersi. Ahirete gittiklerini bak, burada ölmek istemezler onlar. İşte konuşuyoruz değil mi? Ölümü istemiyorlar. Bak ahirete gidiyorlar, ölümü istiyorlar biliyor musun? Nice kereler ölmeyi, yok olmayı dileyecekler diyor. Hatta diyor boğazlarından geçmeyecek diyor o yediği işte şeyler. Boğulacak gibi olacaklar diyor. Ve ondan sonra yok olmayı dileyecekler diyor. Ne oldu? Niye ölüm istiyorsun? Buradayken istemiyordun. Sonsuz yaşamak istiyordun. Cenab-ı Allah sana sonsuz hayat verdi. Hiç ölmeyeceksin. Rahat ol. Orada niye ölüm istiyorsun? Çünkü Cenab-ı Allah burada ölümlü olan, geçici olan, işte videoda da seyrettik, kısa olan dünya hayatını inkar ettin. Etmeseydin Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin gibi, dediği buyurduğu gibi insan hep genç kalmayı istiyor değil mi? İşte anlatıyoruz ya 20 yaşında şöyle güçlü böyle hep öyle olsa falan. Öyle ister insan genç kalmayı. Diyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri ahirette diyor Cenab-ı Allah senin en çok istediğin şeyi verecek sana diyor. Baki olan gençlik. Bak yaşlanma yok cennette. Öyledir. Ahirette öyledir. Yaşlanma yoktur. Ne kadar güzel işte. Burada istiyordun. Burası hep ahirete yönelmek için, Allah'a yönelmek için bir imtihan yeridir. O yaşlanmalar, yaşlılık alametleri, bunların hepsi ahireti hatırlatmak, ölümü unutmamak için Cenab-ı Allah özel olarak yarattığı şeylerdir. Yoksa insan burada da yaşlanmayabilir. Cenab-ı Allah ol der. Bu kadar. Yaşlanmaz insan yani. Kaldı ki cennette bak ahirette yaşlanmıyorsun. Cenab-ı Allah öyle diliyor, yaşlanma yok. Onun için burada insan aklını başına alacak. Hatta diyor şeytan anlasın, sizden diyor birine ölüm gelip de diyor Rabbim beni yakın bir süreye kadar ertelesen, ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam demezden önce diyor Cenab-ı Allah değil mi? İşte ölüm gelmeden önce makbul olan odur. Firavuna ölüm geliyor, melekler hatta ayette size vekil olan melekleri göndeririz diyor, hayatınıza son verirler diyor. Bak hepimize vekil olan melek var. Geliyor, görevi hayatımıza son vermek. Hazreti Musa döneminde de Firavun'a geliyor vekil olan melek hayatına son vermek için. Görüyor göz görmesiyle Musa'nın Rabbine iman ettim diyor. İnanıyorum diyor. Ama Cenab-ı Allah buyuruyor şimdi mi diyor. Meleği gördükten sonra olmaz. O bir makbuliyeti yok. Onlar şeytanın Allah'a sınırım gayba iman edenlerdir diyor. Müminin ana vasıflarından bir tanesidir. Yani görmeden ama kalben tam teslim, kesin kanaati gelmiş, iman edendir. Öbürü olur mu? Ne makbuliyeti var onun? Kaldı ki iman hakikatleriyle değil mi? Kur'an mucizeleriyle, Kur'an'ın ışığında zaten biz Cenab-ı Allah'ın varlığını görüyoruz. Tecellileri vesilesiyle. Makbul olan da odur. Mümine de o yakışır inşallah.
İnşallah hocam. Bir de burada bazı insanlar mesela aslında ölmekten değil de buradaki yaşantıdan, sevdiklerinden,
evet,
yani aşık olduğu veya ailesinden ayrılacağı için biraz da aslında korkuyor gibi oluyor. Ama Allah ahirette peygamberleri sana görmeyi nasip ediyor. Kendi huzurunda alıyor ve gençliği sana veriyor. Bütün güzelliği veriyor. Bunu düşünerek hareket ederlerse daha imanlı olur.
Maşallah. İşte sevginin düzgün olması lazım. Yani Allah'ın istediği sevgi anlayışının olması lazım.
Evet, evet.
Çünkü Allah rızası için sevilmesi gerekiyor. Anne babasını seviyor ama ne için sevdiği belli değil. Yani Allah rızası için mi seviyor, bir çıkarı var onun için mi seviyor, başka bir şeyden dolayı mı seviyor veyahut da çocuğunu seviyor, bağrına basıyor. Yani Allah rızası için seviyor olduğunu düşünürsek eğer bir insanın, öldüğü zaman eğer cennete giderse zaten onun adına sevinir değil mi? Yani mesela çocuğu var, vefat etti. Der ki eğer cennete giderse zaten çok güzel bir yere gitti, onun adına ben çok sevindim der yani. Allah ona şu an güzellikleri nasip ediyor der. Cehenneme giderse de zaten Allah'ın sevmediği bir kulu manasına gelir. Allah'ın sevmediği kul için ben niye üzüleyim der. Dolayısıyla doğru bir şekilde sevgi yöneltildiği zaman bir insana, işte ben ona çok alışmıştım, yerini nasıl dolduracağız gibi bir mantık olmaz. Doğru bir şekilde insan baktığı zaman annesine, babasına, çocuğuna, akrabasına, çevresindeki arkadaşına, o zaman geriye üzülecek bir şey kalmıyor zaten. Biraz önceki dediğimiz iki sonuçtan bir tanesi. Cennete gitmişse zaten daha da güzel bir yerde. Hiç sorunu yok. Her şey onun için çok güzel. Bütün nimetler içerisinde ne güzel, insan sevinir. Değil mi? Cehenneme gitmişse zaten Allah'ın sevmediği ve cehennemi layık gördüğü bir kul olduğu için zaten aslında inanan bir insanın da öyle bir insanı sevmesi ve yanında olması da çok enteresan olur. Olmaz zaten öyle bir şey. Dolayısıyla doğru sevgi anlayışıyla ve doğru Kur'ani bakış açısı olduğu zaman, insanın her şeye karşı öyle baktığı zaman, zaten üzüntü, stres, işte bunalım, panik atak, bu tarz şeyler hiçbirisi kalmıyor. Tamamen böyle Allah ayette elçi geldiği zaman sizin üzerinizdeki zincirleri kaldırmıştır. Onun için gönderiyor mesela Allah elçiyi. Ve zincirler kalktığı zaman da çok rahat bir şekilde hayatına insan devam ediyor.
Ya, aslında yine şöyle bir gerçek var. Aciz, insanlar aciz. Az önce bahsettik, bu konu da öyle. Yani duygusalız, hepimiz duygusal, içimizde bir duygusallık var. Yakınımızı ya da işte bir sevdiğimizi kaybettiğimiz zaman, hani o an işte zaman geçtikçe daha iyi oluyor insan kalbi, ama o zaman çerçevesinde insan bir daha göremeyecek ya da kavuşamayacak ya da işte onsuz geri kalan hayatın onsuz geçireceği izlenimini hani kafasına canlandırıp duygusallaşıyor ve kendini kötü hissediyor. Ama işte gelecek hayatta sevdiklerine zaten insan o yüzden hani yardım eder, doğruyu göstermeye çalışır. Çünkü seninle beraber onu da cennete götürmek istersin. Yani hani o bizim temennimiz de o. Doğruyu tabii ki kendin yapacaksın. Ama insanlara hani böyle şeyleri göstererek, öğreterek, zaman zaman bazen öğrenerek bunları sevdiklerimize paylaşmamız lazım ki diğer tarafta yani o işte bir daha kavuşamama gibi bir şey olmasın. İnsan daha o zaman huzurlu olacak. Yani güzel şeylerden bahsetmek, ona bunları anlatmak hiçbir zaman işte o konuyu kapat falan, az önce söyledin ya, öyle olmaması lazım aslında. Yani tabii bazı şeyler insanı üzebiliyor ama bunların hepsi az önce Serdar Hocam dediği gibi yani yatırım. Bizim burada yaptığımız her şey yatırım oraya. İyi ya da kötü. İnşallah. Yani kötüyse cezasını da tabii ki insanoğlu çekecek ama yani iyilik her zaman için insanların her zaman birbirine destek olacağı, birbirine yardım edeceği bir gerçek ki diğer tarafta bunun Allah zaten meyvesini vereceğini ayetlerde bahsediyor. Yani yeter ki hani iman etmek, onu tesbih etmek, ona şükretmek. Bunları yapmak gerekli.
Furkan Hocam'ın dediği ayette tam var. Şeytanın Allah sınırım. Onlar diyor ellerinin önceden takdim ettiklerinden dolayı ölümü asla isteyemeyeceklerdir diyor. Yani o dediği o. İmtihan döneminde Cenab-ı Allah'a karşı geliyorlar, inkar ediyorlar, isyan ediyorlar. Her yaptıkları da zahiren elleriyle kendileri yapmış oluyor. İşte bunlardan dolayı da diyor ölümü dileyemezler. O çok isteyen, uzun yaşayan kişiler isteyemezler. Çünkü şeytan Allah'a sınırım gurur ve kibirlenme diyor değil mi? Yani kendileri de bildikleri halde gurur ve kibirlenmeden bahsediyor. Gurur ve kibirlenme ki Furkan dedi onu az önce mesela, insan tevazu olacak, mülayim olacak. Ha ölüm atıldı, mülayimlik geldi. Ne güzel. Bak Allah'ın sevdiği bir tavırdır o. Yani garibanlaşır böyle değil mi? Böyle bir omuzlar düşer, kafa böyle bir güzel olur yani ölüm dediğinizde. Kimse böyle artistik yapamaz ölüme. Bilir çünkü kendisinin de öleceğini bir gün. Ama bugün ama yar. E güzel işte o. Yani enaniyet gidiyor. Ne kadar iyi değil mi? Kendini beğenmişlik mesela. Ender Hocam güzel anlattı, Ender Hocam. İşte yakışıklı oluyor, güzel oluyor, saçlar uçuşuyor, dalgalı falan bilmem ne. Böyle bir salına salına göğsünü kabarta kabarta sokakta yürüyorsun. Onu biliyorsun güzel. Onu çok hani yaparken bir havaya girebiliyor insan. Ama onu yapan insana öleceksin kardeş, dur bak yapma böyle şeyler dedim mi? Bütün o havası gidiyor. E ne güzel. Böbürlenerek yürüme diyor Cenab-ı Allah. Ayet var. E ondan kurtuluyorsun işte. Yani ölüm ölmeden önce ki en güzel nimetlerden bir tanesidir insan için. Yani hatırlatıldığında hemen ayar olmuyor musun ya? Yani o fine tuning diyor bilim adamları. İnce ayar.
hemen bir kendine. Yani toparlanıyor insan. Aklı başına gelir. Kafası açılır. Oksijen gider kafaya. Şuuru açılır. Dur ya ben ne yapıyorum hakikaten bir, değil mi? Böbürlenerek yürüyorum. Böyle bir tevazumu bileyim. Cenab-ı Allah diyor dağlara erişemezsin diyor. Yani böbürlenek yürüme diyor. Mesela yüksek sesle kendi bilmiş konuşuyor. Yüksek sesle konuşmayacaksın mesela. Değil mi? Çirkin görüyor Cenab-ı Allah onu bağıra bağıra. Yani kendini gösterme çabası vardır orada. Kendini gösterme kardeşim bırak. Yanındaki gören kardeşin yapsın gören. Cenab-ı Allah görüyor zaten değil mi? Bak nasıl ölüm hatırlatında demek ki insanın şuuru yerine geliyor. Aklı yerine geliyor. Hani kötü bir şeydi ölüm? Nimettir, güzelliktir. Asıl varılacak yurt ahiret yurdudur diyor Cenab-ı Allah. E ona geçiş için ya bir şey gibi gör, bir kapı gibi gör ölüm, bir adım gibi gör. Yani yok olmayacaksın. Korkma öyle bir şey yok. Yani yok olma diye bir şey yok zaten. Hocamız söylemişti yani. Yaratıldı mı tamam dedi. Yok olmaz. Yani yaratılan hiçbir şey yok olmaz demişti. Sen de yok olmayacaksın. İşte Önder hocam dediği gibi hani ailesinden, sevdiğinden, işte aşkından, meşkinden, şundan bundan korkuyor ya. Öyle bir şey yok. Ama burada iman edersen, o sevdiklerin de iman ederse ahirette bu aşk, bu sevgi devam ediyor.
İnşallah.
Etmezse sen başka tarafa, onlar sevdiklerin başka tarafa. Ama emin ol yok olmayacaklar. Birbirlerini görüyorlar zaten. Ben diyor yanımda biri vardı benim diyor dünyada ahirette konuşuyorlar. Biri vardı diyor onu göremiyorum burada diyor. Sonra cehennemde yanmakta olduğunu görüyor. Eyvah diyor ben diyor az kalsın onu dost edinecektim diyor. O da beni meğerse oraya götürecekmiş diyor mesela. Yani her iki taraftan da küfürden, münafıktan, müşrikten, fasıktan ve müminlerden, iman edenlerden hiçbiri yok olmaz. Kaybolmaz. Ahirette hepsi var. Yani ölüm yok olma değil, ölüm bir başlangıçtır yeniden inşallah. Tabii tabii peygamberimiz diyor, benim diyor değil mi insanlar uyuyorlar diyor. Ölünce uyanacaklar diyor. Bak çok manidar. Ölünce uyanacağız ne güzel işte.
Yani zenginlik, fakirlik de dinlemiyor. Çünkü herkes aynı boyutlarda, aynı şekilde mesela istediği kadar zengin olsun, isterse kefeni mesela ipek olsun, isterse öbürününki çarşaf olsun. Hiç fark etmiyor. Herkesin gittiği yer aynı ve herkes aynı şekilde gidiyor. Allah nasıl ayette diyor şeytan Allah'a sanırım. Yalın geldik ve yalın gidiyoruz gerçekten. Yani biz mesela herkes istediği kadar zengin olsun mesela doğarken zengin de olsun. Aynı şekilde doğuyor. Fakir bir çocukla da aynı şekilde doğuyor. Ölürken de mesela aynı şekilde istediğin kadar zengin ol. İstediğin kadar güzellikler olsun. Ölürken de aynı şekilde ölüyorsun. Fakir olan insan da aynı şekilde oluyor. Çünkü bu da bir sınav. İnsanın zenginliği, fakirliği de bir sınav. Acaba sen bu zenginliği Allah yolunda harcıyor musun? Acaba sen bu fakirlikten Allah'a ver yansın ediyor musun? Yoksa şükredip daha çok nimetler mi istiyorsun? İşte Allah'ın insanları sınav hayatı oluyor. Bunun da farkına varması gerekiyor insanlar. Herkesin bir gün elbette öleceğinin farkına varması gerekiyor. Bu gerçekle yaşaması gerekiyor insanların. Evet, i̇şte bu da ne zaman olur mesela? Şimdi daha çok bahsediliyor bu konulardan. E niye? Bundan önce mesela kimse o kadar fazla ölümden bahsetmiyordu. Kimse bu kadar çok evrime karşı şeylerden bahsedilmiyordu. İşte Allah olduğundan eskiden çünkü bundan 15-20, 20-30 yıl önce diyelim hatta. Baktığınız zaman da insanlar Allah inanmayan insan sayısı çok fazlaydı. Hatta bunun oranı da var. Şu anda Allah'a inanma oranı çok çok yüksek. Mesela %50'lerin altındaydı eskiden. Şu anda %95'lerde yanlış hatırlamıyorsam oran olarak. Maşallah. Allah'a inanma Türk oranı. İşte bu da Allah'a artık inancın fazlalaşmaya başladığı zaman, işte insanların Allah'a inanmasının başladığı zaman bu zamana denk geliyor. Bu zaman ne zamanı? Biz şimdi ne zamanda yaşıyoruz? Ahir zamanda yaşıyoruz. Bunu da nereden anlıyoruz? Peygamber Efendimiz'in sözlerinden anlıyoruz. Kur'an'da geçen ayetlerden anlıyoruz. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde söylediği dünyada gerçekleşecek olaylardan anlıyoruz. Sosyal olaylardan, ekonomik olaylardan, yaşanacak bütün olaylardan anlıyoruz. Çünkü her şeyden bahsedilmiş. Ekonomik, sosyal, doğal, işte savaşlar, insanların yaşayacağı sıkıntılar, bolluk, bereket. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde de insanların bolluk ve bereketli olacağı, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çünkü bereketli, insanlara bereketli geleceği ve insanların bereketle yaşayacağı bir dünyada olacak inşallah. İnşallah. İşte bu zamanın içindeyiz ve bu yüzden Allah'tan ve ölümden çok fazla bahsediliyor. Çünkü gerçek hayatın farkına varılıyor. İnsanların ahir zamanda gözlerinin açıldığı bir zaman oluyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle. İşte bu dönemde yaşadığımız için de bu konularda artık daha güzel düşünülmeye ve daha güzel anlaşılmaya başlıyor inşallah.
İnşallah. Ben de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sosyal olaylarla ilgili tüm insanların aklı açacak ve ilimleri artacak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle inşallah. Onunla ilgili bir slaytımız var.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zorunun ardından ona tabi olan insanlar üzerinde samimiyet ve akıl artışı olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanların ahlak ve kişilik olarak olgunlaşmalarına vesile olacak. Bu gelişme sonucunda ise insanların Allah'ın ayetlerine anlama güçleri ve anlayışları açılacaktır. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kâhinimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyam edince elini kullarının başına üstüne koyar. Böylece akıllarını bir araya toplar, gelişimleri kemale erdirir. Allah görüşlerini ve duyuşlarını güçlendirir. Öyle ki kendileriyle kâim olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam arasında hiçbir örtü engel kalmaz. O dönemde halk kitlesinin aklı gücü temerküz toplanıp yoğunlaşacak, bulacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın teyidiyle insanların aklını tekamüle vardıracaktır. Ve herkes bir aydınlık meydana getirecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üslubundaki samimiyet, insanların Allah'a derinden iman etmelerine vesile olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın dini tebliğ üslubu öyle olacaktır ki insanların dini kalplerinin derinlerinde kabul edecekler ve Allah'a en büyük samimiyetle tapacaklardır. Dinden uzaklaşanlar hoşnutluk ve güvenliğin meskenine geri döneceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanların bereketine vesile olması. Oraya Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanına giden herkes ondan bereket kazanacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam aklına ve imanına çok güvenilecek bir insan olacaktır. Ey inananların efendisi Aleyhisselam, bize senin Mehdi Aleyhisselam hakkında haber ver. İnananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o Hazreti Mehdi Aleyhisselam en iyi sığınaktır aranızdaki, en iyi bilen ve en nazik olandır. Ey Allah'ım, ona sadakat andını ızdıraptan çıkışın vesile yap ve ümmetin dağılmışlığını onun eliyle birleştir. Size izin verildiğinde bunu yapan ve eğer ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a ulaşacak bir yol bulacak olursanız ondan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan başka yol tutmayın. Dedi ki ey emirül müminin, bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam kimdendir? Buyurdu ki beni Haşim'dendir. Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki o mana denizinde insanlar ilmen ve ahlaken sonsuz gelişebilir. Kendisine sığınanlar için amandır. Hiçbir şey seni ona biat etmekten, onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan alıkoymasın. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar, eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin ona tabi olmaktan engellemeye çalışanların fitneci kimseler oldukları bildirilmiştir. Bu kelimelerin ters fitneci konuştuklarında da sustuklarında da fitne fücur düşünen ahlaksız insanlar olduklarına hadiste dikkat çekilmektedir. İnşallah hocam.
Evet. Hazreti Mehdi zamanında tabi birçok güzel şeyler gerçekleşiyor. Yani Hazreti Mehdi'nin ahlakından bahsettik. Hazreti Mehdi geldiği zaman daha ilim ve bilimin daha çok geliştiğinden, bolluk olacağından, silah kalmayacağından, herkesin birbirine daha merhametli, daha şefkatli, daha huzur içerisinde bir dönem olacağından bahsettik. Hazreti Mehdi'nin isminin bereketi olacak aynı zamanda. Hadi yani hidayet veren isminin bereketi olacak. Allah'ın sıfatlarından bir tanesi. Dibel meşhur şiirlerini İmam Rıza'nın yanında okuduktan sonra şöyle dedi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam mutlaka kıyam edecek. Allah'ın isim ve bereketiyle zuhur edecek. Yani imamın kıyamı kesindir. O Allah'ın ismi ve bereketiyle kıyam edecektir. Allah'ın hadi yani hidayet veren, doğru yola ulaştıran ismi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı da tecelli ediyor. Hazreti Mehdi'nin ismi de hidayete ulaştıran anlamında. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle dünyanın dört bir köşesinde tüm insanlara Allah'a iman etmeleri ve İslam ahlakına yönelmelerine vesile olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bitkileri ve hayvanları sevmesinden bahsedelim. Hazreti Mehdi kuru bir ağacı diktiğinde de hemen ağaç yeşillenip yapraklanacaktır. Hazreti Mehdi bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. Hadis-i şeriflerde Hazreti Meyt'in bitkileri seveceği ve onlarla bizzat ilgileneceğine işaret ediliyor. Bir başka hadis-i şerifte ise şu şekilde bildiriliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam uçan bir kuşa işaret ettiğinde kuş hemen bu emirle yere düşecek. Kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Bu hadislerde de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hayvanlarla ilgileneceğinden ve hayvanların da kendisini seveceğine işaret ediliyor. Nitekim bir diğer hadiste yer ve gök ehlinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı sevdiği, kuşların ve denizlerdeki balıkların dahi ondan razı oldukları bildirilmektedir. Onun hilafetinden yani manevi liderliğinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. Bir başka özelliği, Hazreti Mehdi'nin hiç malı mülkü olmayacak. Dünyaya çünkü gönül bağlamaz ve bunun içinde taş üstüne taş yığmaz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın işleri çok hızlı halletmesi. Bu süreç 7 yıl devam edecek. Ancak onun her senesi sizin 20 senenize bedel olacaktır. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir yılının insanların 20 yılına bedel olduğu haber verilmekte. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede halledecek. Her konuyu çok hızlı, akıllıca, hikmetli ve kalıcı çözüm bulacak ve uygulayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilhamıyla insanları çok iyi tanıyacaktır, Allah'ın ilhamıyla. Aldığı kararlarda şahit gerekmeyecektir. İmam Mehdi Aleyhisselam ilahi bilgiye uygun olarak hükmedecektir. İnsanları kendi gerçekleriyle ve kendi iç halleriyle tanıyacaktır. Davut Peygamber Aleyhisselam ve Süleyman Peygamber Aleyhisselam kararları gibi onun hükümlerine de şahit gerekmeyecektir. Hadiste Allah'ın doğru kararları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine ilham edeceğine işaret ediliyor. Hazreti Davut Aleyhisselam ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın adil hükümleri gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da tüm hükümleri bu yüzden adil olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişiler hakkında karar verirken Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın delile veya tanığa ihtiyacı olmayacaktır. Olayların iç yüzünü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a Allah tarafından hissettirileceğine yine hadiste işaret edilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hiç kimsede olmayan ilimlerin sahibi olacak. Hazreti Mehdi'nin yani onun fıkıh bilgisi 10 aliminkine bedeldir. İmam Sadık şöyle buyurdu. İlim 27 kısma ayrılmıştır. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece 2 kısmını elde edebilmiştir. Kaimimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam yani kıyam edince diğer 25 kısmı da ortaya çıkacak ve insanlar arasında yayılacaktır. Allah insanlara hidayet vesile olması için görevlendirdiği tüm peygamber ve elçilerini ilimce ve vücutça kuvvetlendirmiştir. Allah'ın ahir zaman hidayeti önderi olarak seçtiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam da yaşadığı dönemde bu özelliğiyle çok dikkat çekecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın lütfetmesiyle çok üstün ilimlere sahip olacak. Ama hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilmin klasik kültürel bilgilerden ziyade hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret olacağı anlaşılmakta. Hazreti Mehdi'nin ilim ve ilmi herkesten daha çoktur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedi ahlaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahip olduğu bu hikmet, feraset, basiret olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneği sebebiyle insanlar Hazreti Mehdi'ye yönelttikleri her soruda, çözüm aradıkları her konuda benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünmedikleri yolları, hiç göremedikleri çözümleri, hiç akıl edemedikleri bakış açılarını Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle öğrenecekler ve uygulayacaklardır.
İnşallah. Gerçekten de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili çok fazla olaydan bahsedilmiş. Peygamber Efendimiz bizler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gördüğümüz zaman tanıyalım diye fiziksel özelliklerinden de çok detaylı olarak bahsedilmiş. İnsanlar görüp tanısınlar diye. Ve Peygamber Efendimiz zaten müjdelenin diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber. Az önce mesela sen de bir hadiste okudun. Peygamber Efendimiz diyor ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine gökte uçan kuşlar, denizde yüzen balıklar dahi sevinecektir diye. Yani bütün insanla müjdelenmelerini söylüyor. Çünkü insanlar için bolluk, mutluluk ve bereket olan bir dünya olacak. Şöyle düşünelim mesela bir başka hadiste de Peygamber Efendimiz insanları şunu müjdeliyor. Diyor ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman tek bir kimse diyor uykusundan daha uyandırılmayacak ve tek bir kimsenin daha burnu kanamayacaktır diyor. Demek ki burada hiçbir şekilde hiç kimse bir rahatsızlık duymayacak
yaşadığı hayattan. Tam aksine mutlu olacak ve hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Yani dünya hayatında bolluğun, bereketin ve güzelliğin, refahın, güvenin, insanlara birbirine olan özverinin, yani bütün güzelliklerin var olduğunu düşünelim dünyadaki. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la var olacak. Yani Allah bu dünyanın kaderinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la güzelleşmesini de vesile kılmış. Onu da ahir zamanda yapmış. Çünkü dünyanın ahir zaman, dünyanın artık sona geldiği bir dönem. Dünyanın sona geldiği zaman da Peygamber Efendimiz de söylüyor, tamamen dünyada İslam hakim olacak diyor ve dünyada bolluk, bereketlik yaşanacak. İslam alemlerine olan, İslam Müslüman kardeşlerimize olan hani eziyetlerin tamamen bittiği bir zamana denk gelecek. Bu zamanı bize müjdeliyor. Bizler de, bizim de yapmamız gereken, bu zamanı bize müjdeleyen Peygamber Efendimizin, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi bu durumu müjdelemek. Bu durumu müjdelememiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz zaten her şeyden çok detaylı bahsetmiş. Çıkacağı şehir demiş mesela. Soruyor sahabeler Peygamber Efendimiz'e. Hangi Medine diyor. Medine Arapça olarak şehir demek. Konstantiniye diyor. Medine Konstantiniye diyor. Yani şehir İstanbul diyor. İşte fiziksel özelliklerinden bahsediyor. Az önce sen söyledin mesela. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yapacakları faaliyetler. İşte dünyada yaşanacak olaylar ve bu olaylar bir kere olacak. Yani bu dünyadaki bu Peygamber Efendimiz'in bahsettiği olaylar dünyadaki tek ve en büyük olaylar. İşte savaşların olması, savaşların galibinin kimin olacağı, kimin nerede, ne zaman kaybedeceği. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da kaderi galip olarak Allah tarafından belirlenmiş. O yüzden dolayı da galip olarak dünya hayatına devam edecek ve dünya hayatı bu şekilde son bulacak. Biz de bunları sürekli Peygamber Efendimiz'in de buyurduğu gibi müjdeliyoruz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini. Çünkü Allah Kur'an'da da bahsetmiş. Peygamber Efendimiz hadislerinde de Allah bizlere aktarmış hadislerinden. O yüzden bu dönemin farkına varmamız gerekiyor. Bolluk, bereketin ve güzelliğin olacağı bir döneme doğru gidiyoruz inşallah. Çünkü bunun alametleri çıktı. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam şu anda faaliyette olduğunu, İstanbul'da olduğunu hepimiz biliyoruz. Hadislerden yola çıkarak, çünkü olaylar anlatılıyor çok net olarak. Buradan da yola çıktığını biliyoruz. Biz de bunları Peygamber Efendimiz'in bize de emrettiği gibi, söylediği gibi, buyurduğu gibi biz de müjdeliyoruz bu durumu. Bu güzellikleri inşallah. Bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik. Yine zaman su gibi akıp geçti. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programı canlı olarak yayınlanacak sayın izleyicilerimiz. A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirler. Herkese iyi günler diliyoruz. Hayırlı cumalar.